Hayatın sesleri. Ve başladı Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz diyoruz başkente, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor. Sizleri de beklediğimizi hatırlatıyorum. Ben Nilgün Doruk, 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Hayatın Sesleri olarak aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, 15.08'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve şimdi sizleri tanıştıracağımız konuğumuz Doğa İçin Çal, Ağaçlar.net projesi Ankara temsilcisi Sayın Müjgan Özfenerci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, biz Doğa İçin Çaldık
zaten müziğimiz. Evet. İçinde hı-hı, sizin de sesiniz vardı. Şimdi bu projeden bahsedeceğiz. Sonra da bu projeden dolayı ortaya çıkan çalışmadan, müzik çalışmasından söz edeceğiz. Şimdi Doğa İçin Çal ve Ağaçlar.net projesi nasıl bir projedir? Çıkış noktası nedir? Nasıl ortaya hı-hı çıkmıştır acaba?
Aslında ben sohbetime bir şeyle, sloganla başlamak istiyorum. Siz onu umursamazsanız doğa sizi hiç umursamaz. Bu evet. Ağaçlar.net'in bir web sitesidir, sloganı. Kendisi aslında grafiker olan ablam, Vildan Özfenerci, Ağaçlar.net'i 2004 yılında kurdu. Amacı da doğaya, işte çevreye, insanlara, hayvanlara, bitkilere dair her şeyin paylaşılabileceği bir forum alanı oluşturmak. Dolayısıyla bunu yaparken bir de şeye dikkat etmeliydi. Forumun devamı için Türkçenin doğru kullanımı, işte sosyal etik, ahlaksal kurallar, yazım kuralları. Bunlara da özellikle vurgulayarak, dikkat ederek güzel bir forum alanı oluşturuldu. İnsanlar bütün bilgilerini paylaştılar bu saydığım şeylerle ilgili ve bilmediklerini de öğrendiler. Hı hı. Yola böyle çıkıldı. Fakat her şey yolunda giderken bir de bunu daha fazla bir kitleye ulaştırmak gereği ortaya çıktı ve bir proje yaratıldı. Doğa İçin Çal. Bu 2009 yılında yine ablamın, Vildan Özfenerci'nin önerdiği bir projeydi ve Fırat, sevgili yeğenim Fırat, Fırat Çavaş projenin mimarı oldu. İlk projede Divane Aşık gibi adlı parçayı seslendirdiler ve 11 milyon kişi tıkladı izleme kanallarından, çok beğenildi ve arkası geldi. Herkes bunun sadece böyle müzikal bir etkinlik olduğunu düşündü ama işin aslında bir felsefesi vardı.
Neydi o felsefe?
Tabii ki felsefe şuydu, müzik evrenseldi. Yani dilleri ayrı olan insanlar güzel bir parçayı aynı hevesle, aynı algıyla dinlediler, hoşlandılar. Doğa da bir bütündü ve onun da bir evrensel tarafı hı-hı vardı. Dolayısıyla bu iki şeyi, algıyı birleştirip Doğa İçin Çal projesi oluşturuldu. Buradan yola çıkıldı yani.
Evet. O günden beri doğa için çalınıyor galiba ama evet. Şimdi acaba neresinden başladınız diye sormak istiyorum. Çünkü küresel iklim değişikliğinden tutun da hı-hı seller, evet, taşkınlar, buzulların evet erimesi, taşkınlar, daha pek çok şey sayılabilir tabii doğayla ilgili, iklim değişiklikleri. Siz neresinden başladınız acaba?
Şimdi bu bütün saydığınız iklimsel değişiklikler dünyanın bütün ülkelerini aynı anda etkileyebiliyor. İşte iklim değişikliğiyle eriyen buzullar birçok ülkede birçok şeyi değiştiriyor. Dolayısıyla hani bize bir şey olmaz, bize bulaşmaz mantığı yok bu olayda. Dolayısıyla insanların bu proje içerisinde bu şeyi, evrensel bütünlüğü düşünüp farkındalığını artırmasını istedi Doğa hı-hı İçin Çal. Çünkü bireysel olarak kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ortada hani ne yapacağımıza dair bir fikir yok, bir bilgi yok. Ben kendimden biliyorum. Böyle bir proje içinde olmasaydım gidip işte herhangi bir derneğe üye olmak ya da dernek derken doğayla ilgili, çevreyle elbette ilgili bir derneğe, örgütlü bir derneğe üye olmak aklıma gelmezdi. Ama bunu bu projenin içinde olduktan sonra değişik farklı boyutlardaki derneklere hı-hı şeyim var, bağlantılarım var. Gidiyorum, çalışmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Doğa İçin Çal herhangi bir derneğe üye değil, kendisi de bir dernek değil. Her derneğe eşit uzaklıkta bir oluşum. Burada sadece yapılan şey insanlara bir çağrıda bulunmak.
Peki doğa çağrıda bulunurken, doğa için çalarken seçilen parçaların hepsi doğayla ilgili parçalar mı?
Önemli olan kendi ülkemizde yapıyorsak, bu projeyi yaptıysak, herkesin anlayacağı, herkesin bildiği müzikal eserleri seslendirmekti. Fırat da doğruyu seçti gerçekten ve bizim o güzelim mis gibi türkülerimizi kullandı bunun için. Ve fazla da deforme etmeden, farklı soundlar kullanmadan gayet güzel bir şekilde tüm insanları içine alan... Miyiz?
Hangi türküler var, hangi sanatçılar seslendirdiler, profesyoneller olduğu gibi amatörler de yer aldı. Örneğin siz de söylediniz.
Evet, ben iki projede yer aldım. İkinci ve altıncı projede yer aldım. Ama onun dışında hep desteğim oldu Doğa İçin Çal'a. 300 kadar müzisyen... Ya da işte müzikle uğraşmayan ama doğa gönüllüsü insan bu projede yer aldı seslendirme ve enstrüman açısından. Ünlüler ve pek çok ismi duyulmamış müzisyen arkadaşımız destek oldular. Mesela ilk önce Divane Aşık Gibi adlı türküyle yola çıkıldı. Daha sonra Gesi Bağları'nda dolanıyor. Pardon, Uzun İnce Bir Yoldayım. İkinci projeydi o. Arkasından Gesi Bağları'nda dolanıyorum. Hemen bunlar potpourri şeklindeydi. Çemberimde Güloya ve Çay Elinden Öteye. Diğer proje, diğer yılki proje Selvi Boylum Al Yazmalım. Bu üç tane filmin arka arkaya müziklerinin birleştirildiği bir projeydi. Çiçek Abbas, Devlerin Aşkı, bunlar birleştirilmişti. Daha sonra beşinci projede Bitlis'te Beş Minare. Altıncı projede Çökertme, bildiğimiz Ege
türküsü.
Evet. Yine bir Manisa türküsüydü. Ateş Attım Saman'a, ki benim de yer aldığım projeydi o. Arkasından Yemen türküsü, Havada Bulut Yok Bu Ne Dumandır adlı türkü seslendirildi. Daha sonra Hayde adlı türkü seslendirildi. Peki. Ve en son Hey 15'li ile bitti. Ama devam edecek.
Ama devamı gelecek herhalde. Öyle. Peki bunlar bir CD şeklinde ortaya çıkıp satışından elde edilecek gelir doğa için ya da farklı alanlarda kullanılabilecek mi? Böyle bir proje
şimdilik
de var mı?
Şimdilik öyle bir proje yok. Evet. Sadece hani çok az sayıda yapılan CD'ler vardı ilk projelerde. Şimdilerde sponsor bulunamadığı için öyle bir tavra girilmiyor. Yani bu proje daha çok bir çağrı olduğu için, insanlara işte doğayı ve çevreyi hatırlatan, o yönde çalışmaları gerektiren bir çağrı olduğu için burada bir profesyonellik yok, bir şey
Peki,
yok.
Peki bu hatırlatmaları nerelerden, nasıl yapıyorsunuz? Bu parçaları söylediniz. Bu hatırlatmaları nasıl yapıyorsunuz?
Hatırlatma zaten kendisi projenin buna yönelik, yani bir sesi çıkartmak Doğa İçin Çal'ın projeleri herhangi birini dinlemekle aynı. Doğaya çağrı, davet için. Yani dolayısıyla herhangi bir hatırlatmaya gerek yok. İnsanlar bu projenin parçalarını dinlediklerinde zaten evet, ben bu projenin felsefesine uygun biçimde gideyim, bir derneğe üye olayım ya da doğa için bir şeyler yapayım diye düşünmeliler. Bizim çıkış noktamız bu zaten.
Bu, evet. Peki farklı projeler var mı sizin destek verdiğiniz ya da size destek veren?
Şu anda yok. Farklı projeler yok. Yani sadece gidişat böyle yani.
Evet. Peki bundan sonraki hedeflerinizde neler var? Nasıl devam edeceksiniz yola?
Fırat'la ben buraya gelmeden önce de konuştum. Kendisi İstanbul'da, çok sevgi ve selamları var ayrıca.
Teşekkür ediyoruz. Buradan da sevgiler.
Sağ olun. Dedi ki yani teyzeciğim, ben devam edeceğim bu çalışmalara. Gücüm nereye kadar yeterse devam edeceğim dedi. Yani farklı bir şey yok şimdilik.
Evet, ne güzel. Gerçekten çok güzel bir proje. Devamı da gelecek anladığım
gelecek,
kadarıyla.
Gelecek, evet, gelecek.
Evet. Peki nerelerde duyurmayı amaçlıyorsunuz? Çünkü bu eğitimin sanki çocukluktan alınması gerekiyor doğayı korumak için. Bir doğru slogan vardı. Neredeydi o sloganı, tekrar edelim mi?
Unutmayalım ki... Doğa yok olduğunu fark etmez, kendi hakkında düşünmez, üzülmez. Biz umursamalıyız bencilce.
Evet.
Değil mi?
Biz nasıl umursamalıyız? Özellikle bunun eğitiminin herhalde çocuklardan başlaması gerekiyor.
Evet, önce anne baba olarak bizlerin bu işleri yapması lazım. Ben kendimden örnek vereyim. Mesela Manisa'da doğdum, büyüdüm. yakın civarımızda minik bir koruluk vardı ama ağaçları çok azdı. Annem bizi dört kardeş götürür. Oradaki ağaçların fidanlarının dikilmesini sağlardı. Başka yerlerden fidanlar bulurduk. Hı hı. Yani o şimdi gittiğimiz zaman Manisa'da orman halinde orası.
Evet, ne yani, güzel.
Yani tabii.
Siz onun büyümesine şahit oldunuz.
Kesinlikle öyle. Yani çocuklukta bu eğitimin verilmesi çok önemli. Evet. Ama tabii o da yetmiyor. Hepimizin bilgileri sınırlı. Mesela bazı dernekler var. Mesela Kırsal Çevre Derneği Ankara'da dendroloji okulu kuruyor. Hı hı. Her yıl insanlar gidiyorlar ve ağaçlarla ilgili eğitim alıyorlar. Derslere giriyorlar, sınavlardan geçiyorlar ve bütün iğne yapraklı ağaçların çam ağacı olmadığını öğreniyorlar.
Evet, evet.
Ne yazık ki öyle bir şey var, algı var. Herkes bütün iğne yapraklıları çam zannediyor. Aslında değil.
Değil, evet. Sadece ağaç değil, doğaya zarar veren pek çok şeyi de bilip tanıyıp doğaya zarar vermemek, hı-hı, için onları, hı-hı, doğayla temas ettirmemek lazım aslında.
Elbette öyle.
Evet. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı dinleyicilerimize söylemek istediğiniz? Bir çağrı.
Benim çağrım gerçekten bu iki slogan ve benim değil tabii ki projenin çağrısı. Hı hı. Doğa gerçekten serbest bıraktığınızda, hiç müdahale etmediğinizde kendini kurtaracak, yenileyebilecek nitelikte. Ama biz müdahale ettiğimiz sürece işin içinden çıkamıyor. Dolayısıyla da biz umursamazsak doğayı, o da bizi umursamamış oluyor. Evet. Sloganın birisi buydu. Demin yine söylediğimiz gibi yok olduğunu farkında bile değil doğa. Gariban, kendi hakkında da düşünmüyor, üzülmüyor. Ama kim üzülecek?
Ama intikamını alıyor.
Alıyor
yeri
tabii
ve zamanı
ki. Alıyor
gelince,
tabii ki.
Biz sahip çıkmazsak.
O yüzden biz sahip çıkmalıyız ve umursamalıyız. Bencilce bunu yapmalıyız.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size projenizde kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine yeni projeleri buradan dinleyicilerimizle buluşturmak, hı, duyurmak dileğiyle. Sağ olun.
Teşekkürler.
Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Doğa İçin Çal Ağaçlar.net projesi Ankara temsilcisi Sayın Müjgan Özfenerci Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben de teşekkür ederim.
Şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin yakıyor beni, ah şeker leblerin. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel avuşuma. Bakışın çaldı benim aklımı, merhamet eyle bana, gel akuşuma. Gel benimle sen, kalbimin eğlencesi, incitme yeter. Sevdim ben seni, gel benimle sen, kalbimin eğlencesi, incitme yeter, ah sevdim ben seni. Haydi gel gidelim, üzme beni, kalbim seviyor seni, incitme beni. Haydi gel gidelim, üzme beni, kalbim seviyor seni, incitme beni.
Türkiye'de saatlerimiz 15.24'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Telefon hattımızda yazar, derlemeci Sayın Galip Dursun var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Merhabalar, merhabalar Nilgün Hanım.
Evet, Anadolu Korku Hikayelerinin üçüncüsü çıktı. Bununla ilgili konuşacağız sizinle. İlki evet. Ne zaman çıktı, ne zaman buluşmuştu okurlarla? Birazcık detay verir misiniz lütfen?
Tabii ki. 2000'lerin başında bir araya gelmiş bir yazar grubu, bir ekip olarak Türkiye'de korku edebiyatı üzerine bir takım çalışmalar yapıyorduk. 2006 yılında ilk olarak bunları kitaplaştırmaya ve aklımızdaki elimizde biriken işleri yayınlamaya karar verdik. İlk 2006 senesinde İstanbul Kitap Fuarı'nda yayınlandı. Daha sonra da 2013 yılında ikinci cilt, işte şimdi Aralık ayında, Kasım ve Aralık ayında da yine Bilgi Yayınları'ndan üçüncü cilt tekrar çıktı. Her defasında kadrosuna yeni yazarları ekleyen, ondan sonra yapmış olduğu işleri bir kültür hareketi gibi değerlendirip devamlı gelişimle uğraşan, devamlı araştıran bir ekibiz. Şimdi söyleyeceğim bunlar.
Evet. Şimdi tabii ki üçüncüde çok geniş bir yazar kadrosu var değil mi? Kimler
evet,
var?
Funda Özlem Şeran var. Kendisi çocuk edebiyatından ve gene fantastik ya da hani karanlık korku hikayelerinden tanıyoruz. Özlem Ertan var. Orkide Yünsür var. Uğur Batı var. Kendisi fantastik kitaplar yazdığı halde genelde hep kişisel gelişim ya da hani reklamcılık alanındaki kitaplarıyla, iş kitaplarıyla biliniyor. Yine bizim senelerdir hiç ayrılmadığımız korku üzerine çalışmalar yaptığımız bir podcast hazırlıyoruz. Hatta birlikte bir internet radyosu, Geri Hikaye adında. Işın Beril Tetik ve Demokan Atasoy var. Onlarla da uzun yıllar, 10 yılın üzerinde korku hikayesi yazıyoruz birlikte. Daha sonra Mehmet Berk Yaltırık var ve Murat Baykan var. Bunların ikisi de genç edebiyatçılar. Türkiye'de de hatırı sayılır bir bilinirlik ya da hani Anadolu'nun korku öyküleriyle alakalı olarak ilgi oluşuyor bu çalışmalar ve bu yeni eklenen arkadaşlarla beraber.
Evet, çünkü çok köklü bir kültürel yapı ve iç içe geçmiş sosyal zenginliği barındıran hikayeler var çünkü doğru. Kitapta.
Evet, şimdi kitap tek başına sadece Anadolu'yu, kırsalı ya da hani belli bir kesimi ele almıyor ya da belli bir kitleyi almıyor. Anadolu çok büyük bir yer. Anadolu sadece köylerden oluşmuyor, şehirlerden de oluşuyor. Buradaki insanların dertlerini, sıkıntılarını dile getiriyoruz. Kendi köklü geçmişimizden sadece Türk ya da İslam değil, onun evvelinde de bizim sahip olduğumuz yer, medeniyetlerden de izleri kitaplarımıza, eserlerimize getirip anlatmaya çalışıyoruz. Kendi yaratıklarımız var mesela. Bu coğrafyanın yaratmış olduğu belli başlı şeyler var. Korku yaratıkları var. Korku masallarında geçen. Onları dile getiriyoruz. Onları hikayeleştiriyoruz. Ve bu esnada da tabii bir bilgi birikimi oluşuyor aslında. Bu işin belki de sonraki nesillere ya da insanlara kalacağı en büyük şey o kültür birikimi. Çünkü hani canavarlar tanımlanıyor. Dünya edebiyatındaki karşılıklarıyla bir şey yapıyor, çapraz okumalar yapılıyor. Karşılaştırılıyor. Daha sonra yeni öyküler ortaya koyuyoruz. İşte ne bileyim cinni, alk arısı, kayış baldırı, karakoncalosu. Yeniden anlatıyoruz. Çünkü en son hikayesi bunların ya da gulyabanisi. 100 yıl önce anlatılmış oluyor. Aradan geçen zaman biraz eskiyorlar mı diyeyim, yıpranıyorlar mı? Bir daha gündeme getiriyoruz. Bu hikayelerin bir şey dediğim gibi tekrar ediyorum. En büyük olayı bence sonraki nesillere ya da başka insanlara aktarılacak olmalı.
Evet. Peki çok uzun bir çalışma gerektiriyor mu? Örneğin ilki 2006 yılında çıktı dediniz. Evet. 2018 yılına geldiğimizde üçüncüsünü görüyoruz. Uzun soluklu bir çalışma mı gerektiriyor?
Evet. Şimdi aslında bakarsanız hala hazırda Anadolu korku öyküleriyle alakalı insanların henüz bir fikrinin olmadığı bir zamanda biz bu kitapları yayınladık.
Evet.
Türkiye'de ne korku sineması ne korku edebiyatının olmadığı bir dönemde kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyorduk. Zaman içerisinde bireysel çalışmalar ya da diğer yapmış olduğumuz başka işler, işte yayıncılık gibi şeylerden arta kalan vakitte projeyi tekrar gündeme getirdik. Şimdi biraz tabii aradan geçen 8 sene bir tanesinde, bir tanesinde gene işte 5 sene gibi bir neredeyse 5 sene gibi bir süre. Aslında bakarsanız hem başka işlerden birazcık daha yoğunlaşamamaktan kaynaklanıyor, hem birazcık daha piyasanın daha yeni yeni kendisini bulmasından ileri geliyor. İnsanların böyle bir tür var ve merak ediyorum, ben bu öyküleri okumak isterim demesi falan daha çok yavaş ilerliyor aslında bakarsanız. Ama şimdi mesela çok daha fazla hızlandığını söyleyebilirim. Sadece 2017 senesinde ben ve yazar arkadaşlarım Türkiye'de bayağı yerli bir dil ile yerli edebiyata ekleyebileceğimiz, hanesine yazabileceğimiz 3 tane korku antolojisi çıkarttık.
Arada neler onlar? Bir Anadolu korku hikayeleri, diğerleri?
Doğru. Diğerleri geçen sene 14 Şubat'ta çıkan Aşkın Karanlık Yüzü adında bir aşk hikayelerinden, karanlık aşk hikayelerinden yola çıkarak oluşmuş bir kitap. Bir tanesi de yine Aralık ayında Bilgi Yayınları etiketiyle çıkan Karanlık Yılbaşı Öyküleri. Bunların içerisinde en çok gelen soru acaba bunlar ne kadar yerel falan diye bir şey yapıyordu. Sorular geliyordu. Tamamen biz, yani bu işi biz yaptığımız ve ilk öyküleri biz yazdığımız için hiç o konuda da bir tereddüt olmasın diye insanları şey uyarıyorduk. Bunun yanı sıra tabii diğer yazar arkadaşlarımın da kitapları çıktı. Aslında bakarsanız 5 ya da 6 tane kitapla bu seneyi kapatmış gibi olduk. Bu aslında çok büyük bir hızlanmayı da gösteriyor, ilgiyi de gösteriyor.
Evet, peki devamı gelecek mi karanlık ve korku hikayelerinin? Yoksa aydınlığa çıkacak mıyız?
Yok yok, yani gene belli bir süre zarfında, belli bir zaman içerisinde yayınlamayı planlıyor, çok fazla geciktirmeden. Ama o esnada belki biraz daha solun çalışmalar da hızlanacak. Çünkü hani Anadolu Korku Öyküleri'nin 10 tane yazarı var. Özellikle 3. kitabın. Bugüne kadar 23 tane öykü yayınlamışız. 15 tane ayrı yazarla çalışmışız hep birlikte. Bu bizim yazdığımız şeyleri biz yaptık ettik diyoruz ama sonuç itibariyle çok geniş bir grup da oluşmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yazar topluluğu haline de gelmeye başlıyorsunuz. Bu insanların da her zaman için bir takvimini falan ayarlamamız kolay olmuyor. Tabii ki büyük hayalimiz her sene bir şey gibi, nedir adı, bir derleme oluşturalım, insanların karşısına çıkalım. Ama bakalım, zaman gösterecek. Şu an ama şey değil, olumsuz değil yani.
Evet, peki o zaman yeni çalışmanın hazırlıklarına başladınız mı?
Evet, evet.
Örneğin bir yazar kadrosu oluşmaya başladı mı?
Tabii tabii, yani var olan yazarların dışında da yeni başka yazarların da işleriyle de ilgilenip tanımadığımız henüz yazarların öykülerine ya da çalışmalarına da bakıyoruz göz ucuyla. Ama birazcık da hani daha önce Türkiye'de çok fazla korku yazmamış oluyor insanlar ya da Anadolu korku türüne yabancı oluyorlar. Bu bir alt tür olmaya başladı. O nedenle hemen karar veremiyorsunuz. Ama yine de bizim aklımızda birkaç tane fikir var. İlk kitaptan beri öyküler yazan iki arkadaşımla belki yeni davet edilecek birkaç isim daha olacak, onlara bakıyoruz.
Evet. Peki korku okurları nasıl?
Korku okurları aslına bakarsanız çok yürekten bu işi takip eden insanlar. Küçük bir grup olarak görünüyorlar ama korku çok eski, çok da yaygın, belli bir temeli olan bir şey, bir tür. Korku okurlarından da genelde iyi şeyler duyduk. Bu yaptığımız radyo programında, kendi küçük internet radyomuzda da 100 bölüme yakın bir yayın yaptık. Orada mesela insanların en çok şunu dediğine şahit oluyoruz. Ya biz korkuyu böyle düşünmüyorduk, korku türünü. Korku bu kadar sanatın, yani bir alt dalı olmasının yanında derinlik sahibi bir yapı. Böyle olduğunu bilmiyorduk. Şimdi bakış açımız değişti diye yorumladınız. Bu ne demek? Aslına bakarsanız daha önceki işlerin çok iyi olmaması ve biraz istismar etmelerinden kaynaklanıyor. Şimdi ufak ufak düzelmeye başladı. Belki bir okur, kendi okumu yaratma durumuna geçti bu Anadolu Korku Öyküleri'yle beraber. Bundan sonra birazcık daha hızlı olacak diye düşünüyorum.
Ne güzel. O zaman size bu çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz ve yeni çıkacak hikayelerde yine birlikte olmayı diliyoruz dinleyicilerimize duyurmak adına. Sayın Galip Dursun, çok teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi günler. Bu şansı verdiğiniz için iyi günler.
İyi günler.
kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar, kurban olan yollar geçer. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. 2018 yılının ilk birlikteliği.
Ya. Merhabalar, hoş buldum. Hayırlı uğurlu olsun.
Teşekkür ederiz, öyle olsun. Yine öze yolculuk yapmayı sürdüreceğiz tabii ki köşemizde. Bugün niyet ve duadan söz edeceğiz. Aslında duanın gücü ve güzelliği niyette galiba, ama niyet kelimesini çok sık kullanıyoruz belki, ama duadan farkı nedir diye bir başlamak istiyorum. Ne dersiniz?
İyi bir başlangıç olur derim Nilgün Hanım. Çünkü bu ikisini bir araya getirme sebebim de aslında bu. Bu farklılıkları ve benzerlikleri, ortak kesişme alanlarını ortaya çıkardığımızda öze yolculuk konusunda daha rahat ediyoruz. Hiç olmazsa gelişigüzel bir hayat yaşamaktan kurtarmış oluyoruz kendimizi bir parça da olsa. Hı-hı. Çünkü günlük hayatımızda pek çok kelime dilimize dolanmış bir şekilde, kendimiz farkında değiliz, otomatiğe bağlanmış şekilde bu kelimelerle cümleler oluşturuyoruz. Sonra da bir şeyler geliyor başımıza, yaşıyoruz ve yaşarken de bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Aslında yani tersten gidiyor hayat gibi geliyor, evet, böyle olunca. İşte bu niyetler ve dualar konusunu çalışırken onu fark ettim ki asıl temeli burası. Yani o olanlar bitenler bunlara bağlı olarak gelişiyor. Ama biz o gelişenleri ve ortaya çıkanları çözümlemeye çalışırken yani biraz zorlanıyoruz. Çünkü kendimizle ilgili olan kısmını, başta işte yaptıklarımızı, ettiklerimizi, söylediklerimizi çoğu zaman o çerçevede anlamlandıramıyoruz.
Evet.
Ama biz eğer baştan bunları, yani baştan sondan derken hayatı böyle bir düz çizgi olarak algıladığım için böyle konuşmuyorum ama yani hepsinin birbiriyle ilişkisi bağlamında konuşuyorum başı sonu derken. Biz eğer baştan ne söylediğimize, neye niyet ettiğimize ve bununla ilgili olarak hangi duaları gerçekleştirdiğimize dikkat edersek zaten ondan sonra başımıza gelenler, başımıza gelen diyorum,
evet,
bakın.
Evet, evet.
Çünkü ya iyi şeyleri zaten otomatik olacaktı yani, olsun onlar, hani evet, onlar zaten bizimdir, evet, ama başımıza gelenler dediğimiz şeyler niye bizim olmuyor?
Evet.
Hepsi bizim.
Hepsi bizim. Hepsi aslında bizim. Olmayan niyetlere de hayırlısı değilmiş deriz ya hemen.
Ya deriz ama işte ne kadar zorlanırız sadece dilimiz söylüyor. Evet. Onun öyle olduğuna dair, evet, içsel bir yükselme veya onu kabullenme, hı-hı, çok yaşayamıyoruz. O bir gerçek. Yani şimdi, evet, en azından ikimiz buradayız, biz bize itiraf edelim. Gerçekten kolay değil.
Evet.
Şimdi bir kere şuradan başlamak lazım. Aslında biz öyle bir varlığız ki kendi içimizle de çoğu zaman bu karşılaşmayı yaşamakta güçlük çekiyoruz. Fakat şunu bilmek belki bizi rahatlatacak. Yani biz kendimize itiraf etmesek bile içimizde ne var ne yok bunu bilen bir yer var.
Evet.
Bizi yaratan ve içimizde gizlediğimiz veya bütünüyle ya da parça parça, hı hı, öyle ya da böyle bir şekilde açığa çıkardığımız her ne varsa bunları bilen bir yaradan var. Şimdi bu yaradanla bir arada yaşamanın insana kattığı bir değerdir bu, bunu biliyor olmak. Yani siz bunu bildiğiniz zaman o zaman o kadar aslında nasıl söylemek lazım, kontrollü kelimesi çok uygun olmayabilir burada ama farkında olarak, evet, bazı şeyleri kurgularsınız ki o zaman da işte yaşadığınız şeylerin tesadüfen veya şuradan geçerken başınıza geldiğini falan düşünmezsiniz. Bunların hepsi hayatın içerisinde sizin kendi kader çizginizde zaten gerçekleşen şeylerdir. Hı hı. Ve bunun sorumluluğunu alırsınız ve bununla ilgili niyetlerinizi, kararlarınızı ve dualarınızı yeniden yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissedersiniz. Şimdi niyet bu anlamda sizin kurgunuzdur. Dua da sizin bu kurguya yaptığınız eylemsel katkıdır. Dua bizim bildiğimiz anlamda sadece sözle şunu istiyorum, bunu istiyorum. Yani bu işin, evet, bir parçası, evet, olabilir ama dua aslında çok ciddi bir eylemdir. Yani siz kurguladınız, kendiniz için bir hedef koydunuz. Hedef cümlesidir bu. Ve bu hedefinizle ilgili bir şey yapmanız gerektiğini o kadar iyi biliyorsunuz ki bunu yapmadığınız zaman yani ellerinizi açıp ettiğiniz duaların gerçekten bir anlamı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani nereye gidiyor bunlar acaba? İşte ondan sonra dualarımız kabul olmadı diyoruz ya.
Evet.
Öyle bir dua şekli yok çünkü.
Peki nelere dikkat etmeliyiz niyeti oluştururken
niyeti
bu anlamda?
Niyeti oluştururken güzel. Biz niyetlerimizi içini doldurarak oluşturmak durumundayız. Netlik kazanması gerekiyor. Sizin içinizde o kavramsal netlik, içsel bütünlük olmadığı sürece onlar havada uçuşuyor. Yani gerçekten ne istediğinizin, gerçekten neye niyet ettiğinizin farkında mısınız, değil misiniz? Bunun net cümlelerini koymanız lazım. Hı hı. Ve bunlarla ilgili olarak da gerçekçi şeylerden hareket etmeniz lazım. Yani çok basit mesela hani böyle her yeni yıla girerken insanlar çeşitli kararlar alır, niyetler eder falan. Evet. Bunlarla ilgili konuşurken hep benim arkada yakaladığım cümleler bunlar. Yani neye niyet ediyorsunuz?
Para. Mülk,
neyse,
ev, hep böyle şeylere niyet edilir.
Hiç önemli değil ama bunlara niyet ederken yani sizin arkada çalışan programınız bunun gerçekleşeceğine dair bir hani inancınız yoksa,
evet,
bir dakika şimdi orada duracaksınız. Yani siz zaten buna inanmıyorsanız nereye gönderiyorsunuz bu niyetiniz, nerede acaba boşlukta sallanıyor. En önemlisi o. İnanmanın
o zaman olumlu
altında,
düşünmeyi öğrenmemiz gerekecek.
Olumlu ve gerçekçi.
Evet.
En önemlisi bu gerçekçi. Yani kendimize koyduğumuz hedefler kendi varlık şartlarımızı, varlık alanımızı çok, hı-hı, iyi bilerek insan olmanın hem o müthiş hani gücü ama aynı zamanda tevazusunu da içinde barındıran gerçekçi niyetler olması lazım.
Evet.
Böyle olduğunda her niyetimizi gerçekleştirdiğimizi gördüğümüzde cesaretimiz daha çok gelecek ve biz bu cesaretimizi kuvvetle hareket etmek için yeniden bir duaya duracağız. Hmm. Ama işte bakın, dua dediğim şey de sizin niyetinizi karşılayan bir eylem. Yani ne diyorsunuz? Siz herhangi bir şey söyleyin. Ne için niyet eder insan? Yani maddi şeyler için de niyet edebilir. Kendisiyle ilgili, kendi içsel yolculuğu içerisinde, kendi gelişimine, kendi ruhsal gelişimine, kendi duygusal gelişimine katkıda bulunacak herhangi şeyleri yapmak üzere de bir niyette bulunabilir. Ama bunlarla ilgili ne yapması gerekiyorsa, mesela her gün bir saat şunu okuyacağım diye kendisine, hı hı, diyelim ki bir okuma programı koydu. Yani o bir saat o insanın içine dert olmamalı. Onu huzurla yapabiliyorsa eğer, o kadar. Hı, evet. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunu yapamadığı zaman tekrar bir daha baştan alıp yoluna devam etme arzusu, isteği insanlarda kalmıyor. Bu da garip bir şey. Evet. Halbuki yolda olmak esas. Yani bugün yapamamak, yarın yapamamak değil. Yapabildiği kadar, yapabildiği yerden devam edip ne bunu götürebilmek. Ne istediğimizi
bilerek, evet, niyet etmek belki, evet, de değil mi?
Onu istediğiniz zaman zaten sizin için yani kesinti diye bir şey yoktur. Veya işte yani yapmaya niyet ettim ama yapamadım. İşte şartlar müsaade etmedi. Bakın bu da yanıltıcı bir şey. Yani, hmm, insan dış şartlara bağımlı bir varlık değildir aslında. Yani diyeceksiniz ki nasıl olacak? Biz her şey tarafından belirleniyoruz gün içerisinde. Sabah kalkıp akşama kadar şöyle bir 24 saatimize baktığımızda belki bir tek uyku anında hani kendi, evet, kendimizle kalıyoruz. Onun dışında sürekli öyle olmuyor işte. Bununla ilgili deneyler yapıyorlar ve çok ilginç, kendi kendimizi manipüle ettiğimiz o kadar çok şey var ki hayatta. Onları o zaman yani memnun değilsek, hoşumuza gitmiyorsa tersine çevirme, hı hı, imkanımız yok mu? Bunu düşünmek lazım.
Evet. Hı hı. O zaman niyeti kalpten yapacağız. İçinde duygusu olacak.
Evet. Ve eylem. Evet. Eylem barındıracak.
Evet, eylem barındıracak. Olumlu düşüneceğiz. Evet. Ondan sonra demeyeceğiz. Hayırlısı değilmiş ya da hayırlısıysa olsun demeyeceğiz.
Bunu demenin de işte bir değeri var, onu bilerek, hmm, diyeceğiz. Yani bunu yani boşu boşuna işte başımıza gelmiş bir şeyin arkasından çaresizlikle kabullenmek olarak görmeyeceğiz. Evet. Tam tersi, iyilikle, güzellikle, hoşlukla, razı olarak, teslimiyetle kabullenmekle ilgili bir şeydir bu. Bu da ne demektir biliyor musunuz? Yani aslında ben niyetimi kurguladım, onun üzerine yapmam gereken her şeyi, hı-hı, yaptım. Sonuç bu oldu. Bakın, ama yine de sonuç bu oldu değil. İkisi arasında fark var işte. Bunu anlamamız gerekiyor. Hı-hı. Ne olursa olsun o sizin için bir sonuçtur. Yani sizin kötü demeye dilinizin varmaması lazım o olan şeye. Yani biz aslında işte az önce söylediğim şey, yani bu kötü ama neyse, yani vardır, evet, bunda da bir hayır, hayır demeye, evet, getiriyoruz. Evet.
Niyet ettim, dua ettim ama olmadı. Niyet edeceğiz, dua edeceğiz, i̇şte sabredeceğiz.
Olmayan nedir yani? Evet. Onu bilmekle, heh, ilgili bir şey, evet, Nilgün Hanım. Tam da söylemeye çalıştığım şey o. Evet. Bir şey oldu aslında, olmadı değil. Hı. O olan şey olmuş demektir. Hmm. Yani dolayısıyla sizin orada en başa dönmeniz için size verilmiş bir fırsattır bu. Evet. Hani benim bugünkü hani bu konuyu özellikle ele almamın temel sebebi bu. Yani siz olmayan şeye odaklanmayacaksınız. Geri dönüp niyetinize ve duanıza odaklanacaksınız. Eğer sizin istediğiniz gibi olmadığını düşünüyorsanız. Hmm. Sonuçta, hı-hı, olanın. Çünkü o olmuştur. Olmamış değildir. Ama, evet, olmadı demiyoruz. Ya yani ama olmadı dediğimiz zaman o zaman bir daha aynı türden bir niyet kurma üzerine bir istek oluşmuyor insanlarda. Vazgeçiyorlar. Ya da orada bir tembellik yapıyorlar. Tam tersi. Yani gerçekten olmasını istediğiniz bir şeyi belki zamanıyla ilgili yeni bir niyet koymanız lazım. Belki işte dediğim gibi bu gerçekçiliğiyle ilgili belki hedefinizi biraz küçülterek ama yine aynı türden bir şey.
Evet.
Yani çünkü bizim bunları yaparak kendi gücümüzü ortaya çıkarma şansımız ve imkanımız var ve Allah bize bunun için güç veriyor. Yani neye niyet edersek ona güç veriyor. Hep hani konuşuruz, niyetler çok önemli, çok değerli. İçimizden geçirdiğimiz iyi şeylere bile sevap söyleyen bir kültürün yani bir mesle olarak diyebiliriz. Bunlar kolay anlaşılır şeyler değil ama bir anladığınız zaman O evet. kadar huzurlu bir hayatın içerisinde buluyorsunuz ki kendinizi, hiçbir şey olmamış gibi gözükmüyor gözünüze. Her olan şey sizin için hayırlıymış gibi gözüküyor. Evet.
Niyet et, dua et, sebat et, sabret. Umudunu yitirme sakın. Sonrası mı? Sonrası ol der ve olur.
İşte bakın, gördünüz evet. mü? Ol der ve olur. Ama evet. o olan şeydir sizin için Hı-hı. olan şey. Ben bunu istememiştim değil.
Hı-hı.
Ben neyi istemiştim de bu oldu? Enteresan bir hikaye dolanıyor bugünlerde sosyal medyada.
Nedir
çok o? Hasta birisi, ama inanılmaz hasta birisi. Peygamberimiz onu ziyarete gittiğinde, acaba demiş, sen niye dua ettin de başına böyle bir şey geldi? O da şaşırmış. Yani ben tabii bunu bununla bağlantısını kurmadım ama şu olabilir mi? Dedim ki Allah'ım, kıyamette çekeceğim ne kadar azap varsa ben onu orada çekmeyeyim, dünyadayken bunu çekeyim, bitireyim dedim de belki ondan olabilir mi diye itiraf edivermiş. Ve peygamberimiz de orada, yani yine bu çok diyorum ya, anlaşılması kolay değil bazı sözler, o kadar ağır geliyor ki insana, ama ya anladığınız zaman çok rahatlıyorsunuz. Yani keşke böyle şeyler söylemeseniz. Çünkü ne söylerseniz o şekilde kabul olur. Sen kıyametteki azabın ne olduğunu biliyor musun da istiyorsun? Bak ya, onu zaten evet. Allah affedecek.
Evet.
Yani sana o şekilde azap edeceğini Hı-hı. nereden biliyorsun, biliyorsun da sen azabı diliyorsun. Ama ne oldu? Bir biçimde azaba uğradın ve bu dünya... İşte bu dilimizden çıkanlar, gönlümüzde kurduğumuz niyetler bizi her zaman geliyor, buluyor ama bir şekilde... Yani neye dua etmiş de gelmiş başına, bakın onun bile farkında değil.
Yani. O zaman iyi şeylere niyet edelim.
Evet.
İyi şeyler için dua edelim. Güzel ve olumlu düşünelim ki her şey çok güzel ve olumlu
Amin.
Olsun.
Amin. Yılın evet. ilk programında böyle duayla başlamış olalım.
Amin diyerek olalım. Bitirelim.
Niyetlerimizi evet. iyi kuralım.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Remziye Ege. Haftaya yine birlikte olacağız. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Ve siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Feray Uz, Gülşen Aybaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özlem yayınımızı size ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yandı gönlünü gördüm ben, ah, gözleri gözü değil, ah. Şaştı dalımda çiçeğim, heyhat. Ben yoruldum yaz günahı. Yazı gidip güzden dönerken tez vuruldum, ah, gülerken. Şimdi tüm yollar hayırsız, harbiyir halim direnmez. Çal beni çal gecem, günün karışalım, çağırıp kaderlere baharı al. Senin olsun el sarı yazları, sarılıp da bir daha ayrılamadım. Harbiyir çarem bulunmaz. Çal beni çal gecen, günün karışalım, çağırıp kaderlere baharı al. Senin olsun el sarı yazları, sarılıp da bir daha ayrılmamalı. Yeah.
Çal beni çal gezer gün karışarım çağırıp kaderlere baharı al senin olursun ey sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı beni çal gezer gün karışarım çağırıp kaderlere baharı al senin olursun ey sarı yanlarım sarılıp da bir daha ayrılmamalı.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.